Ayrım 19.
Sepileme, hamderiyi kösele ya da vidala haline getirmek için uygulanan bir dizi işleme verilen isimdi. Hüseyin bu işlemlerin en pisinde, kireçlik işinde başlamıştı. Bu işlem sırasında deriler suya basılıyor, kılların sökülmesi için kireçliğe yatırılıyor, kıllar yolunuyordu. Çocuk ayağında su alan lastik çizmeler, havuzun içine girer, tahta bir sopayla derileri bastırırdı. Kavelata denilen işlemde derilerin kireçten arındırılması işlemiydi. Selahattin anlatırken gözleri öfkeden çeliklemişti. Ayakları öyle şişerdi ki ayakkabısı vurur topallardı diye anlattı. Yine de o haliyle harbiyeden atıldığımda bana geçmiş olsuna geldiydi. Bekar odasında kaldığı için arkadaşlara beni buyur edemiyor diye üzüldüğünü söylemiş. Sonra duydum ki evlenmiş Makbule yengeyle. O zaman işleri düzeltmeye başladı. Makbule de bir komiserin kızıymış dedi Günay. Kocası 60'ların başında Almanya'ya ilk gidenlerden. Gitmiş ve orada kalmış. Bunu da gıyabında boşamış. Bu arada arka arkaya iki erkek kardeşini ve babasını kaybetmiş. Dul anasıyla babadan kalma evcikleri de geçinmeye çalışırlarmış. Anlaşılan Zeytinburnu taraflarında oturuyorlarmış. Neticeten Hüseyin bu dula göz koyunca ana kız da onu bağırlarına basmışlar. Makbule'nin annesi oğullarının yerine koymuş, evlenmişler. Bir süre sonra anne evini satmış, parasını buna sermaye yapsın diye vermiş. Hüseyin bu parayla kendisine bir ayakkabıcı atölyesi açmış. Anlaşılan Allah erkeğe kaşınacak tırnak vermesin sözünü doğru çıkartacak kadar da başarılı olmuş. Aksaray'da cadde üstünde kaloriferli bir daire almışlar. Süslenmeye başladığı zamanlar da bu zamanlar. Makbule Hanım bana Ses Dergisi'nin yarışmasına girdiği zamanki fotoğraflarını getirdi. Ceketinin eteğinde yuvarlak bir karton üstünde numarası yazılıydı. 15. Selahattin'in bütün bu ayrıntıyı bildiğini sanmıyorum. Dediğim gibi bana karısı anlattı. Hüseyin yoksulluğu geride bıraktığı oranda azıtmış. Önce kayınvalidesini çok dırdır ediyor diye istemez olmuş. Kadın da gençten bir kadın. O da çareyi kendisini isteyen bir adama varmakta bulmuş. Bizim Hüseyin de bunu fırsat bilmiş, o yaştan sonra evlenmiş olmasını namus meselesi yapıp kadınla selamı sabahı kesmiş. Makbule'yi de anasının evine göndermez olmuş. Bu arada bir kızları bir de oğulları doğmuş. Derken Hüseyin işi daha da büyütmüş, önce karılı sonra da karısız gezmeler başlamış. Olacağına bak, zamanın artistlerinden birisine yanlış hatırlamıyorsam Mine Mutlu olacak kapılmış. Bu dönem Selahattin'i de Zeki Müren senin, Saniye Can benim ağırladığı dönem olsa gerek, kadın biraz da bunu başından savmak istediğinden nikah diye tutturmuş. Bizim Hüseyin de Makbule'ye seni işe ortak ediyorum diye bir takım kağıtlar yani vekaletname imzalatmış ve boşamış. Boşanmış ama Makbule'nin boşanmışlıktan haberi yok. Görünürde hiçbir şey değişmemiş çünkü. Sadece Hüseyin eve eskisinden biraz daha az uğruyor. Tam 7 sene Makbule nikahsız olduğunu fark etmemiş, iyi mi? Bu arada bizim Hüseyin Mine Mutlu'yu alamamış ama onun manikürcüsünü almış. Ona Beşiktaş taraflarında ayrı bir ev açmış. Hatta galiba bir de çocuğu olmuş. Ne ki enerjisi bütün bu işlere yetmemiş. Atölye kötüye gitmeye başlamış. Böyle olunca da manikürcü hanım bunu kapıya koymuş. Boşanmışlar. Hüseyin de Makbule'ye dönmüş. Bu arada oğulları ağır hastalanmış, ardından da sakat kalmış. Makbule evli olmadığını neden sonra fark etmiş ama yapabileceği hiçbir şey yok. Hüseyin'in getireceği bir lokma ekmeğe muhtaç. Bütün bunların arasında ben devreye giriyorum. Sarı'nın parasıyla düzenlenen ofiste araştırma şirketi kuruyoruz, iyi mi? Selahattin'in o gece bana anlattığı, bu çok talihsiz adamın tüyler ürpertici felaketlerden sonra kurduğu işi yürütememiş, iflas etmiş olması. Benimle yeni bir çıkış yapacak. Cevdet Sarı'ya gelince, atıyordur, Hüseyin'e borcu var. O borcu ödüyorsa bütün para kendinden çıkmış gibi yapıyordur. Ben onunla konuşurum. Şimdi tabii mesele böyle ortaya konulunca vehametini kaybediyor. Nitekim ofiste de Hüseyin gelip de Cevdet'i görünce öfkeden sararmış, neredeyse kolundan yakalayıp dışarı çıkarmıştı. Gel kardeşim yahu, işin yok mu senin? Ben de dünyada hem suçlu hem de güçlü olmak gibi bir keyfiyetin varlığını katiyen içselleştiremediğimden Selahattin'in anlattıklarıyla birleştirip mazlum bir Hüseyin tablosu çizdim ve rahatladım. Senin o kakkoş dediğin oluşumda anlaşılır oluyor. Çocukluğunu hiç yaşamamış delikanlılığı affedersin. Bok havuzunda deri karıştırmakla geçmiş bir adam siyah takım elbise denemez mi? Yeni yetmelerin saçlarına limon suyu döküp aynanın önünden ayrılmamaları gibi. Bu da yakışıklılığını artist müsabakalarında sınamaz mı? Pırlantalı künyesine hayatta bir şey başarabilmiş, bir mal, hatta belki de güvence edinebilmiş adamın gururu ile yapışmaz mı? Yaşamışlığını kanıtlayacak başka nesi var? Deprem tarihini de elinden almış. Onu adam yerine koyanlara ve araçlarına kul köle oluyor. Adam yerine koyanlara yani ülkücülere, araçlarına yani efendim künye ile artistlerle ifade edilen varoluş simgelerine. Makbule meselesini bilseydim olacaklara hazırlıklı olurdum, bundan eminim. Dediğim gibi bilmiyordum, kadın bana her şey olup bittikten sonra geldi. Suat'ın Günay için söylediği bir söz vardı, o affetmek için doğmuştur. Viva la muerte. Yazanın notu. Bu sözü hatırlamıştım. Sen ne yapar yapar yine bir bahane bulur affederdin. Duraladı, başını hafifçe yana eğdi, gülümsedi. İçinizde günahsız olanınız hangisi ise ilk taşı o atsın diye hatırlattı. Estağfurullah, affetmek bana düşmemiş. Ama artık şunu biliyorum ki, kadını insan yerine koymayan, kadına farklı standartlar uygulayan ideolojiler ve dinler yok olmaya mahkumdur. Çünkü kadına başka bir ölçüt uygulayan ussal ya da vicdani düzenlemeler, insanlara yar olmaksızın insanlığa yar olmak gibi bir yanlışa düşeceklerdir. Hayır, Makbule'yi haberi olmadan boşadığını bilseydim, adi bir dolandırıcı olabileceğini anlardım. Güldü. Hadi, sana hiç hoşlanmayacağın çağdaş bir örnek daha vereyim. İnsanların kooperatif aidatlarını yürütmekle habersiz boşadığın, ya da sevmediğin karının koynuna girmek arasında ne fark var? Her iki durumda da insanların safiyetinden yararlanmıyor musun? Ama Makbule'nin çok çaresiz olduğunu söyledin. Belki de görev diye öyle yapıyordu. Ah evet, dedi muzip muzip. İyiliği için, Şafak da benim intikamımı almak için sendikacının kız kardeşini iyi edecekti. Hadi canım sen de, bana ne istediğimi sor. Arzumun beni istemediğim maceralara sürükleyeceğini düşünüyorsan tartış. Ama sakın bana rağmen bir iş yapıp iyiliğim için olduğunu söyleme. Biz kadınız, çocuk değil. Lafı çok saptırdığımın farkındayım. Rodoplu'nun Şiran'ın ofisinden 200 metre ileride ne yaptığını bilesiniz istedim. O güne dönersek Şiran için aldığı kitabı. Sen şimdi bununla dolaşma, ben getiririm demiş çıkmıştı. Söylemeye çalıştığı, beni kimse Kürtçülükten aramaz. Dıki haklıydı. En paranoyak polis dahil kimse Rodoplu'ya bakıp da Kürt demezdi. Hüseyin'in Rodoplu'yu ede ede Şiran'a şikayet etmiş olmasının nedenini kendisini gerçekten de çok yalnız hissetmiş olmasına bağlıyorum. Çünkü bir kakkoş ile devrimci arasındaki çelişki uzlaşmazdır. Ancak anlaşılan Günay Koç'un işini alıp da Boğaziçi'li kızları istihdam ettiğinde bütün bunları önce çok eğlenceli bulan Hüseyin, zamanla ofisini kaptırdığı duygusuna kapıldı. Bir kere ofis aynı zamanda misafir ağırlanan, yemek yenen, içki içilen, hatta zamanla öğreneceğimiz gibi karşı cinsten birilerinin yatıya kaldığı bir mekan olmaktan çıktığı gibi bu sakıncaları telafi edici gibi görünen unsurlar da gerçekleşmedi. Yani anladığımız kadarıyla Hüseyin çalıştırdığı bayanlarla hemen her zaman şu ya da bu ölçüde cinsellik içeren ilişkiler götürmeye alışkınken, bu kızların kendisini ciddiye de almadıklarını fark etti. Bu durum egosunu adam akıllı rencide etmiş olmalı. Bir ikinci mesele Hüseyin'in zamanı ile Rodoplu'nun zamanının asla eşleşememesidir. Rodoplu ofisi saat tam 9'da açılan, akşam 6'da kapanan ve bu saatler arasında, İtiraf etmediğim ki nefes alınmaksızın, çalışılan bir yer olarak görüyordu. Rodoplu hemen şimdi tiplerindendi ve işleri bitirmek için gerekli zamanı bulamazsa yaratırdı. Hüseyin için ise yarının bugünden, öbür gününde yarından farkı yoktu. Hal böyle olunca Günay, Hüseyin'i günlerce taş taşımış gibi yorarken Hüseyin'in dayanılmaz ağırlığı da Rodoplu'yu çileden çıkarıyordu. Bunların üstüne bir de içki bindi. Yine dışarıdaki bir randevudan döndüğüm günlerden birisiydi diye anlattı Günay. Öğleden sonra iki civarında olmalı. Baktım Hüseyin yok. Kızlara sordum. Birisi yandaki odayı işaret etti ama yüzünden düşen bin parça. Bir şey mi var diye sordum, cevap yok. Neyse kapıyı açtım girdim. Manzara, Hüseyin dört tane sandalyeyi yan yana dizmiş, kolları yanlarına yapışık, Katolik cesedi gibi uyuyor. Ayakkabılarını çıkartmış, tabanları kapıya baktığı için morgdaymışız gibi bir görünüm. Önce ödüm patladı, sonra hastalandı filan sandım. Derken ortaya çıktı ki sarhoş, kızlar fena halde bozuk. Bu adam hep böyle içiyor dediler. Size söylemeye çekindik. Şimdi tabii çok gencim. Kızların üstünde otorite kurmaya da çalışıyorum. Ortağı da harcamak istemiyorum. Ne dersin? Olur böyle şeyler mi? Ne ayıp mı? Siz ona aldırmayın mı? Bu arada yeterince gürültü yapmış olmalıyım ki kalktı. Beni gördü, yüzünde yarı mahcup bir tebessüm. Ortak yav, ayıktırdın beni. Onca rakı boşa gitti. Manzarayı tahayyül et, sandalyelerin üstünde dikilmiş, ayaklarıyla pabuçlarını arayan darmadağınık adamı seyreden kapıya yığılı beş kadın. Hüseyin Mine'yi fark etti. Mineciğim hadi bana bir bira al gel. Söylediğim gibi Mine sekreterimiz. Kızcağız bana baktı. Hem patronu için bira almaktan hoşlanmıyor, hem Hüseyin'in zaten sarhoş olduğunu düşünüyor. Kıpırdamadı, Hüseyin durumu fark etti, bana döndü. Hadi ortak, bak şimdi ayıktıracağım. Koca şişe ziyan olacak. Söylemeye çalıştığı öğlen bir büyük götürmüş, sarhoşluğunu sürdürebilsin diye azar azar birayla devam edecek. Kızların arasında Liza diye bir İsrailli var. Görmüş geçirmiş bir genç kadın. Ama Hüseyin Bey ayıp oluyor diyor. Ben kızların da devreye girmesine sıkılıyorum. Selahattin Bey'e gideceğiz unuttun mu diye bir yalan atıyorum. Amacım onu oradan çıkartmak. Hüseyin hatırlamadığını söylüyor. Ben ısrar ediyorum. Neyse kalkıyor çıkıyoruz. Öğleden sonranın tümü Hüseyin'e ofiste içki içmemesi için yakarma ve tabii bir yandan da italikleyip duruyorum. İşi gücü bırakmış nelerle uğraşıyorum ya Rabbi. Söylediğim gibi Hüseyin'in deyişi mazur görün, paçasını adam akıllı kaptırdığı duygusuna kapılması uzun sürmedi. Ama daha da kötüsü pazar araştırmasından öyle büyük paraların kazanılmayacağını anlamaya başladı. Bence ona asıl koyan da bu oldu. Rodoplu, ben her koşulda Türkiye'de yaşamayı yeğleyen birisi olarak emeğimi kalkınmakta olan bir ülkenin pazar koşullarının imkan verdiği en yüksek paraya satmaya çalışıyordum. Ve satıyordum da. Üniversitenin bana verebileceğinin birkaç misli kazanıyordum. Üstelik kendi koşullarımda, kendi doğrularımdan taviz vermeyerek mutluydum ve kendimi başarılı sayıyordum. Ama Hüseyin benim gibi değildi. Giderek daha da mutsuz oldu diye anlattı. Bu mutluydum ve kendimi başarılı sayıyordum cümlesini daha iyi açıklayan başka bir konuşmamızı hatırlıyorum. Ben kendimi ve hakkımı bilmeye çalışırım demişti. Ve bilirim ki Türkiye koşullarında, yani kapitalist yöntemle kalkınmaya çalışan geri kalmış bir ülkede. Villalı, yatlı, zenginlik benim haddim değildir. Çünkü insanın emeğinin hakkını almasından çok daha ötede bir nitelik ister. Rekabetçi, istifçi, sömürücü, otoriter, saldırgan ve ben merkezci olmak gerektirir. Bu niteliklere sahip değilsen kendini o yönde dönüştürmek istemiyor ya da beceremiyorsan niye yatım, katım yok diye ağlanmazsın. Kendi tüketimimi asla başkalarının tüketimiyle kıyaslamam. Kendi tüketimimi başkalarının tüketimiyle kıyaslamadığım içindir ki kazancımın ne olması gerektiğini de başkalarının kazançlarından yola çıkarak hesap etmeye kalkışmam. Benim yaşlarımda, benim niteliklerimde bir başkasının benden kat be kat fazla kazanıyor olması da beni düşündürmez. Ben bana ne lazım diye bakar, onun gereğini sağlamaya çalışırım. Tüketim asla bir amaç değildir. Gelin görün bizim kakkoş kendisine Monte Carlo'da kumar oynatabilecek, Singapur'da kadın satın aldırabilecek, yani televizyondaki dört köşeli çeneli, Amerikalı neyi tüketiyorsa onu tükettirecek, Cirolar, karlar. Viva la Muerte. Sayfa 365. Yazanın notu. Peşinde değilse bile o günlerdeki sevgilisini finanse edebileceği miktarların peşindeydi. Şiran'la merhabadan öte ilişkileri yoktu. Ama kendi ofisinde bunaldığında Merhe reklama gider, çayını orada içerdi. Şiran'ın onu ciddiye almadığını ama dayandığını biliyorum. Yine böyle gelişlerinden birinde Şiran işlerinin nasıl gittiğini sorunca patladı. Yanımıza bir ortak aldık, hallettik dedi. Arkadaş hatırı uğruna battık. Kadın nefes aldırmıyor, masraf diz boyu, hiçbir şey kazanmıyoruz. Sonra Rodoplu'nun en son araştırmasını anlattı. Şiran'ın ne düşündüğünü sordu. Şiran, anlattığın kadarıyla sakat iş, bu işten para kazanılmaz dedi. Hüseyin, Şiran'ın aynı fikirde olmasından pek memnun olmuş olmalı ki Rodoplu'ya geldi. Şiran Bey, bu işten para kazanamazsınız diyor. Şiran Bey de kim? Şuradaki Merhe Ajans'ın sahibi, komşumuz. Benden selam söyle, o kendi işine baksın, saçmalamasın. Derken bir akşamüstü Rodoplu yokken Şiran Paar'a uğruyor. Bunu fırsat bilen Hüseyin, Rodoplu'nun işle ilgili raporlarından birisini Şiran'a gösteriyor. Beklediğinin tersine Şiran fizibilite raporuna hayran oluyor. Ama sen bana bunu böyle anlatmadın. Hüseyin mahcup oluyor, işi şakaya vuruyor. Anlattım, anlatmadım bu işte. Şiran yaptığı haksızlığı düzeltmeyi iş ediniyor. Rodoplu'nun ofiste olduğu bir gün tekrar gidiyor. Çalışıyordum diye anlattı Rodoplu. İçeriye birisi geldi. Her şeyden önce kılığı dikkatimi çekti. Çam paça mı dersiniz, denizci paçası mı? Öyle aşağı doğru bollaşan bir bluzin giymişti. Bluzinin paçalarının arkasına ayakkabıya sürtünüp eskimesin diye boylamasına yarım fermuar dikilmişti. Fermuarın dişleri parlıyordu. Üzerinde nar çiçeği rengi makarna yününden elle örülmüş boyunlu bir kazak vardı. Kazağın yakası çenesine varıyordu. Ne kadar esmer olduğunu bilirsin. Bir de haftalık sakal düşün. Tam bir lümpen görünümü. Anlaşılan Hüseyin'in tayfasına alışmışım. Pavyon günlerinden kalma birisidir diye düşündüm. Tanıştırırken bakmadım bile. Ancak Şiran sıkça rastlanan bir isim olmadığından Paar hakkında ahkam kesen adam olduğunu anladım. Anladığımı da belli etmiş olmalıyım ki. Ben aslında sizi görmeye geldim dedi. Öyle mi? Ben Hüseyin'e o iş yürümez derken sizin raporunuzu okumamıştım. Okuyunca gördüm, çok iyi bir proje. Bahse girerim, hayatınızda okuduğunuz ilk rapor diye italikledi Günay. Sonra da Hüseyin'e sinirlendi, ortak işlerine ait bir raporu bir başkasına okutmanın ne alemi vardı? Aklı sıra beni mi denetliyor nedir? Sonra sesi dikkatimi çekti. Esrar kaçakçılığından bar fedailiğine kadar her türlü yasa dışı mesleğe yakıştırdığım Şiran'ın sesi kalıbına hiç uymuyordu. Bilirsin, yumuşacık bir sestir onunki. Daha da ilginci, blue çağındaki oğlan çocuklarının sesi gibi bir tizleşir bir kalınlaşır. Derken hatasını düzeltmeyi iş edinen birinin kötü olamayacağını düşündüm. Mert bir adam olmalıydı. Dahası o raporu beğenmesi için gelişmiş bir hayal gücü olmalıydı. Beklenmedik bir zarfın içinde sunulan hayal gücü diye düşündüm. Kim bilir, belki de yıllardır ses vermeyen bir müttefik diye de düşündüğüme bakılırsa Hüseyin'den adam akıllı yılmış olmalıyım. Daha bir dikkatli baktım, bu defa da gözlerindeki hayranlık pırıltısını yakaladım. Gariptir, Şiran'ın gözlerinde İbrahim Tatlıses'in Emrah'ın gözlerinde gördüğüm o yuvarlak yumuşaklık vardır. Garip bir masumiyet, garip bir hüzün. Ona yasa dışı işler yakıştıran muhayyilemden utandım. Reklam ajansınız varmış, öyle mi? İlan alıyoruz dedi Şiran, bir de dergi çıkarıyoruz. Çıkarttı, gösterdi. O senin bildiğin berbat dergi ama yazarlar Türkiye'nin ileri gelen isimleri. Dergi o kadar kötüydü ki bu doktorların yazı veriyor olmaları çok şaşırtıcıydı. Ama Şiran, İldeniz abi, Erdal abi diye konuşuyordu. Gerçekten de İstanbul'da tanımadığı doktor yok gibiydi. Satışlar iyi mi bari? Beni hayretlere düşüren rakamı o gün söyledi. 25 bin abonemiz var. O an aklıma Ercan Arıklı düştü. O yıllarda Arıklı bir elinde Dünya Yayıncılık Tarihi, öteki elinde Yayıncılık Yöntemleri kitapları, habire dergi çıkarıyor, habire batırıyor, tekrar çıkarıyordu. Onca reklam, özenilmiş mizampaş, kalite baskı derken en iyi tirajı 10.000'i geçmiyordu. Gözlerimin önünden duvardan duvara halılı, elektrik daktilolu, kolej mezunu sekreterli, klimalı, deodorantlı, yurt dışı diplomalı pazarlama uzmanlarının iki kelimeden birisi İngilizce yöntemleri geçiyordu. O geceyi çok sıkıntılı geçirdim. Bir kendime, bir de Şiran'a bakıyordum. Bir Şiran'a, bir Hüseyin'e bakıyordum. Şimdi bana sorarsanız tasarımını İstanbul'un en özgün grafikerlerinin yaptığı antensiz kağıtlar, zarflar olmadan, efendim marjları, tarih ve imza yerleri hatasız, daktilosu mükemmel raporlar olmadan iş yapılamazdı. Sekreter kızlar telefonu efendim diye yayaraktan açamazlardı. İlle de pa'ar, buyurun demeliydiler. Birden Hüseyin'i boğduğumu hissettim. Daha da kötüsü, mesele para kazanmaktıysa işte Şiran kazanıyordu. Hem de kimsenin okuyacağına asla ihtimal vermediğim o dergiyle. Ama zaten Hayber Kalesi Risalelerinin tirajını da bilmiyordum. Sonra bir ara hakkım olmayan bir işten para kazanıyormuşum duygusuna kapıldım. Şairin cenazesinde kapıldığım ruh haline benzer bir duyguydu bu. Aksaray'ı işgal etmişim gibi geldi. Gerek Hüseyin, gerekse Şiran olsun, Aksaray sakinleri, bensiz derken benim katkıma ihtiyaç duymadan, kötü dergileri ya da kötü ayakkabıları ile pekala da yaşıyorlardı. Ben bu dünyanın ortasına paraşütle iniyor, kendi doğrularımı dayatmaya başlıyordum. Daha da kötüsü, bu doğruların kimseye elle tutulur bir faydası yoktu. Sekreter bir mektubu 3 defa yazdığı için sinirleniyor, Hüseyin beni çok hırslı ve hırçın buluyordu. Oysa Şiran'ın başarısı ortadaydı. Şiran'ın başarısı, Mazruf'un zarfa zaferi olmalıydı. Mutlaka onun bilip de benim bilmediğim bir şeyler vardı. Arkadaş olduk ve benim koordinatlarım değişti.